Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Erkam Radyomuzun muhterem dinleyenleri, yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi, her türlü güzelliği üzerinize olsun efendim. Bir İrfan Mektebi programındayız. Altın Silsile ile fikri yürüyüşümüz, kalbi yürüyüşümüz, irfani yürüyüşümüz devam ediyor aziz dinleyenlerim. Artık 1700'lü yıllara doğru geliyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle 600'lü yıllardan başlayan bu mübarek yolun şimdi 1700'lü yıllarına doğru geliyoruz. Efendimiz'den başladı yolculuğumuz. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Efendimiz, Selman-ı Farisi, Kasım bin Muhammed, Cafer-i Sadık, Ebu'l-Hasan Harakani, Yusuf Hemedani, Emir Külal, Şah-ı Nakşibend, Yakub-u Şerhi, Ubeydullah Ahrar, her birinden asrımıza, günümüze akan güzellikler var. Her biri bir önceki mürşidinin güzelliğini de kendisine ekleyerek, kendi güzelliklerini de oraya katarak böyle bir fikri katmanlar halinde aka aka günümüze doğru geliyor. Özü hiç kaybetmeden, sırat-ı müstakimden hiç ayrılmadan zaman içerisinde bu Allah dostlarının o güne göre altlarını çizdikleri, üzerinde ısrarla durdukları konuları tekrar tekrar konuşmaya, anlamaya, anlatmaya çalışıyoruz. Yüce Rabbimiz hem kalplerimizi hem işlerimizi bu büyük Allah dostlarından ayırmasın efendim. Sonra da bizi Müslümanca yaşamaya, son nefesimizi Müslüman olarak verip salihlere öte alemde de katılmaya bizleri muvaffak eylesin. Bugünkü sohbetinizin misafiri İmam-ı Rabbani'nin torunu Şeyh Seyfüddin Hazretleri'nin müridi olan, onun terbiyesinde yetişmiş olan Seyyid Nur Muhammed Bedayuni Hazretleri. Vefatı 1722. Tabii bu zatların hemen hemen silsilede bir hayli yekûnu Nesli Pâki Muhammedî'den geliyorlar. Seyyidlik ünvanları var. Allah Resulü'yle bir yolda nesepleri buluşuyor. Anne cihetinden olabiliyor, baba cihetinden olabiliyor. Başka türlü bir yolla Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'la bir maddi nesepleri de buluşmuş oluyor. Bunun içinde bir kısmına Seyyid ünvanı da verilmiş oluyor. İşte Nur Muhammed Bedayuni Hazretleri de Hindistan coğrafyasından Bedayun şehrine mensup olan bu güzel Allah dostu, hem Nur hem Muhammed, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nesli pakinden geldiği için de ona da seyit olarak geçmiş silsilemize. Gerçek irfanını, hem ilmini, hem feyzini İmam Rabbani Hazretlerinin torunu, büyük mürşit Muhammed Seyfüddin Hazretlerinden alıyor. Ayrıca büyük alim Hafız Muhammed Muhsin'den de ilim tahsil ediyor. Gerçekten tabii aziz dinleyenlerim, silsiledeki bu büyük zatların hemen hemen büyük bir çoğunluğu, özellikle şer'i ilimler dediğimiz, gerek alet ilimleri, gerekse diğer ilimler konusunda, tefsir, hadis, fıkıh konusunda da hepsi ayrıca bir üstad. Zaten de önceki sohbetlerimizde de zaman zaman arz ettiğimiz şekilde bu büyük zatlara hacegen deniyor. Hep ilmi esas aldıkları için, tasavvufu ilmi esasların üzerinde inşa ettikleri için. Çünkü ilimsiz ibadet eksik bir ibadettir. Yani Allah Resulü'nden bildirildiği şekilde, Kur'an ölçülerinde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ölçüleri içerisinde ilmi bir zemine oturması gerekir. Ki İmam-ı Rabbani bu noktada ısrarla duran ve yolun esaslarını bu şekilde koyan bir insan. Belki muhtelif sohbetlerimizde hep buna temas etmiş olduk aziz dinleyenlerim. Buyuruyor ki İmam-ı Rabbani, önce akideni düzelteceksin, ehli sünnet akidesi. Sonra hayatın neresinde bulunuyorsan, ister aile hayatı, ister ticari hayat, ister ibadet, ister siyaset, hangi alandaysan o alanla ilgili fıkı öğreneceksin. Ne farzdır, ne vaciptir, ne sünnettir, ne haramdır, ne müfsittir, bunları bileceksin. Bunları bildikten sonra bunlarla amel edeceksin. Sonra da sufiye yoluna, tezkiye yoluna gireceksin. Gerçekten bu belki her sohbette, her mecliste tekrarlanacak bir ana ölçü. Onun için de özellikle de tabii o Rabbani koldan gelenler bu ölçüler içerisinde çok daha dikkatliler, hassaslar. Özellikle de önce o şer'i ilimleri güzel bir şekilde bilmeye gayret ediyorlar. Tabii o coğrafya bu ilimlerin çok da kolay öğretildiği bir coğrafya olduğu için daha küçük yaşlardan itibaren hem Kur'an talimi, Kur'an'ın öğrenilmesi, daha sonra da tefsir, hadis, fıkıh gibi, tasavvuf gibi ilimlerin zahiri yönlerinin de öğrenilmesi esas olmuş oluyor. İşte Seyyid Nur Muhammed Hazretleri de gerçekten zamanında adeta bu ilimlerde eşsiz bir alim ve rehber haline geliyor. İnsanlar da ondan hem ilim hem de feyiz almak için onun sohbetlerine koşmaya başlıyorlar. Aslında manevi hayat dediğimiz, tezkiye dediğimiz ilimle beraber ahlaki bir vaziyet. Yani kişinin şahsiyetinin nebevi ölçüleri içerisinde kemale ermesi demek. Hatta tasavvuf tarifini yapan birçok zat da nihai noktada tasavvuf Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i zahir ve batınıyla yaşama gayretidir. Onun batın dünyasından bize akseden güzellikleri yaşamak ama zahirine de aynen uymak. Elbette ki Allah Resulü'nün kendi iç dünyasına hiçbir kimsenin ulaşması mümkün değil. Rabbi ile olan özel anlarına, ilişkilerine. Ama o batın dünyasından bize akseden güzellikler varsa onları da yaşamaya gayret etmek. Allah Resulü'nün iç dünyamızla ilgili o tezkiye dediğimiz ve yüzekkiküm sizleri gerçekten Allah katında tertemiz olacak amellere peygamber delalet etmektedir. İç dünyanızı temizlemeye, dış dünyanızı da Hakk'ın istediği istikamette tekamül ettirmeye peygamber vazifelidir. Onun için de tasavvufta aslında sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i hem iç dünyamızda hem dış dünyamızda yaşama gayretidir. Bunun için de bu büyük zatların hayatlarına baktığımızda hepsinde hep bu hassasiyeti görüyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hayatını ve yüksek ahlakını anlatan kitaplar devamlı Seyyid Nur Muhammed Bedavini Hazretleri'nin hep böyle elinin altında adeta onları okuya okuya, onlara baka baka kendi kişiliğini inşa etmeye, öyle bir hayat yaşamaya gayret ediyor Hazret. Ve onun için de her hareketinde sünnet-i seniyeye ittiba etmenin gayreti ve hazı içinde bulunuyorlar. Mesela bir gün abdest ihtiyacı için girdiğinde yanlışlıkla önce sağ ayağını atmış. Bunun üzüntüsüyle de 3 gün manen bir kabız halinde kalmış. Tabii aziz dinleyenlerim belki burada şöyle bir soru hatıra gelebilir. Yani insan böyle bir şey yanlışlıkla yaparsa acaba böyle 3 gün kadar tesiri devam eder mi? Genelde şöyle bir tarif vardır. Hasenatul ebrar seyyiatul mukarrabin. Ebrar nezdinde, güzel kullar nezdinde hasene gibi görünen mukarrabun dediğimiz Cenab-ı Hakk'a daha farklı bir şekilde yaklaştırılmış farzlarıyla, vacipleriyle, sünnetleriyle ihtimam ettiklerinden dolayı Hakk'ın mukarrab dediğimiz, Hakk'a yaklaştırılmış kullar zümresine gelince onlar daha farklı bir hata olarak çıkabilir. Sokakta bir insan size, şöyle diyeyim yani, sokakta bir insan size bir yanlışlık yapsa güler geçersiniz. Ama çok sevdiğiniz bir insan, hiç ummadığınız bir insan size böyle bir şey yapsa olur mu öyle deriz insan olarak? Onun için de belki daha mutat hayatını yaşayan insanların zaman zaman yapabilecekleri sünnetteki ihmalleri kendilerini çok rahatsız etmeyebilir, farkında olmazlar. Ama bu seçkin kullar dediğimiz mukarrabun zümresi hemen onun farkına varır ve onların o hataları karşısındaki gerek kendi işlerindeki değerlendirme ve gerekse onların o hatalar sebebiyle tabi tutuldukları imtihanlar biraz daha farklı olabilir. Nitekim Hazreti Mevlana'nın da çok buna benzer güzel bir sözü vardır. Bu akşam diyor şüpheli bir lokma yedim diye bütün feyiz benden kesildi diyor. Yani haram bir lokma değil aziz dinleyenlerim. Şüpheli bir lokmayı yediği için feyizin kendinden kesildiğinin farkına varıyor. Yani Allah dostları kendi iç dünyalarında oluşan uyarıcılarla uyarılıyor. Bazen sokakta geçen bir köpeği konuşturuyorlar. Aslında köpek konuşmuyor. Köpeğin söylemek istediğini kendi iç dünyasındaki tefekkürle söylemiş oluyor. İçlerinde hep bir uyarıcı oluyor artık. Önemli olan da insanın iç dünyasında kendisini ikaz edecek, uyaracak bu uyarıcıların iç dünyasında oluşabilmesi. Eğer bir insan Cenab-ı Hakk'a güzel bir kul haline gelirse içinde yeni uyarıcılar oluyor. Hatalarını kendini hatırlatacak, eksiklerini kendini hatırlatacak. İç dünyasında böyle bir uyarıcıyla buluşmaya başlıyor. Dışarıdan bir uyarıcıya ihtiyacı olmayabiliyor insan. İşte Seyyid Nur Muhammed Bedavini Hazretleri de böyle o sünnet-i seniyeye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiye ettiği bir üsluba, bir usule uymadığı için kendisinden bu üzüntü sebebiyle 3 gün manevi bir kabız hali yaşadığını hatırlatmış oluyor. Muhammed Nur Bedavini Hazretleri'nin tabii kendisinden sonra manevi yolu, irşat hizmetini tevdi ettiği Mazhar-ı Canı Canan Hazretleri var. Bu Mazhar-ı Canı Canan'da Bedavini Hazretleri öyle bir intiba bırakmış. Onun gönül dünyasında öyle bir taht kurmuş ki Mazhar-ı Canı Canan Hazretleri kendisi hakkında şöyle buyuruyorlar. Sizler diyor Seyyid Nur Hazretlerine yetişemediniz. Talebelerine. Benim mürşidim Seyyid Nur Hazretlerine sizler yetişemediniz. Eğer onu görseydiniz imanınız tazelenir ve Allah Teala'nın kudreti ne kadar büyük ki böyle mübarek bir zat yaratmış derdiniz. İşte gönüllerin sultanı olmak böyle bir şey aziz dinleyenlerim. Eğittiğiniz, terbiye ettiğiniz insanların gönül dünyasında böyle bir sultan olmak. Tabii bu ısmarlama olmuyor. Ya bedeller ödenerek, gerçekten güzel örnekler olarak, onların gönüllerini inşa ederek oluyor. Onun için de Seyyid Nur Muhammed Bedayuni Hazretleri, pirimiz, üstadımız, bu noktada müstesna örneklerden birisi. Müridinin gönlünde büyük taht kurmuş. Adeta müridi ona baktığında ondan daha ötede bir insan göremiyor. Bu basit bir hani tarafkirlik manasına değil. Hayatının her alanında onu güzel örnekler olarak görünce de artık bir başkasını göremez hale gelebiliyor insan. Çok çok önemli bir husus tasavvufi terbiyede buyurulur ki bir mürid redle kabulü müsavi tutmadıkça gerçek mürid olamaz. Yani insan bazen övgülerden hoşlanır. Ama ufak bir tenkitten veya bir yergiden de çok üzülür. Fakat öyle de olmamalı. Övgülerden insan hoşlanmamalı. Eğer bir yergi varsa, o yergi haklı bir yergi ise, bir hatamı söyleniyorsa, o hatayı hemen düzeltmeli. Niye bu hata görüldü diye de bir derde düşmemeli. Onun için de yine bu mürşidimiz, pirimiz, Muhammed Bedavini Hazretleri gafil insanların övmesiyle de yermesiyle de hali değişmeyen bir insan. Daima Cenab-ı Hakk'a teslimiyet ve rıza halinde bulunuyor. Tabii her birinden de bu güzel insanların geleceğe güzel sözler kalıyor. Bedavini Hazretlerinden de özellikle kalan şu 2 cümle hayat için çok önemli cümleler aziz dinleyenlerim. Manevi kemalatın sonu yoktur. Sınırlı ve sonlu ömrümüzü bunu talep yolunda harcamalıyız. Merhum Musa Topbaş Efendi üstadımız da hemen hemen bu cümlenin farklı bir yönünü söylerlerdi. Buyururlardı ki seyri sülükün nihayeti yoktur. Seyri sülük öldüğümüz zaman bir kelime-i şehadeti söyleyebilirsek o gün biter. Peki efendim bizim hani manevi evrad-ı ezkarımızda şu dersleri yapacaksınız. Sonra şurada derslerimiz bitiyor. Aslında o bitiyor dediğimiz dersler aziz dinleyenlerim kulluğun başlama noktasıdır. Yani tasavvufi tarifte belirli zikirler var. Letaifler üzerine yüklenmiş. Bu letaiflerden sonra nefyu ispatlar var. Murakabeler var. Mahiyet murakabesi, ahadiyet murakabesi, akrabiyet murakabesi şeklinde tasavvufi ıslahlar halinde insana telkin edilen belirli tefekkürler var. Sonra muhabbet deniyor. Aslında belki insan bunları kazandıktan sonra kulluğun şuuruna varmaya başlıyor. Namazı muhabbetle kılabilmek, orucu muhabbetle tutabilmek, sadakayı muhabbetle verebilmek, hizmeti, cihadı muhabbetle yapabilmek. Bunlar bizim adeta kulluğumuzun ana unsurları. Onun için de seyri sülükün, manevi yolda yürüyüşün bir sonu yoktur. Ya sonu insanın son nefesinde Cüneyt Bağdadi Hazretleri'nin yaptığı gibi Bismillah çekip öbür aleme yürüyebilmesi. Veya bir başka Allah dostunun yaptığı şekilde seher vakti Allah diyerek şu dünyaya veda edebilmesi. Tabii son nefesle ilgili farklı Allah dostlarından farklı tecelliler var. Kimisi gözlerini ufka doğru dikiyor, sadece bir nefes alıp Allah diyor, öte aleme geçiyor. Kimisi daha canlı bir şekilde az önce ifade ettiğim Cüneyt Bağdadi Hazretleri'nin sanki bir evden çıkıp başka bir eve geliyormuş gibi, başka bir dünyanın kapısını açıyormuş gibi son sözü Bismillahirrahmanirrahim oluyor. Dünyaya veda ettik, ahiretin kapısını besmele ile açıyoruz şeklinde. Onun için de insan o son nefese doğru yolculuğunun her anını güzel yapma gayreti içerisinde olmalı. Bu bakımdan da Bedayuni Hazretleri'nin buyurduğu manevi kemalatın sonu yoktur, hayatımızın çok önemli düsturlarından biri olmalı. Ben şuraya geldim, artık burada dururum dememeli insan. Her gün yeni tecellilere kendini hazır hale getirmeli. Kur'an ifadesiyle feiza ferata fenzab, bir işten yorulduysa başka bir ameli salihle kendini dinlendirmeyi ve orada yorulmaya gayret etmeli. Namazda insan yorulmamalı ama yorulduysa dinlenmesi Kur'an-ı Kerim okumakla olmalı. Kur'an-ı Kerim okumakta belirli bir yere geliyorsa çıkıp bir hizmet yapmalı. Yani her an insan Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanma yolunda arayışların içerisinde olmalı. Nitekim Yüce Rabbimiz ya eyyühellezine amenettukullah ve taku ileyhil vesile. Allah'tan takva üzere olun ve sizi Cenab-ı Hakk'a yaklaştıracak sebepler arayın. Vesileler bulun. İnsan aradığında ciddi olursa aradığını bulur diyorlar. Dolayısıyla insan hayatı boyunca acaba ben bugün Rabbim için Rabbimin razı olacağı hangi davranışı yapabilirim? Hangi güzellikle hayat defterime bir iz düşürebilirim diye bir arayışın içinde olmalı. Kısaca manevi yürüyüş bir duraklama içine girmemeli. Hayatın son anına kadar bu yürüyüş devam etmeli. Yine Bedayuni Hazretleri'nin bir başka sözü şöyle: takvaya riayet eden kişinin hak dostluğu yolunda merhaleler kat edeceği muhakkaktır. Yani insan hak dostu olmak için bir yola koyulduysa ana azığı takva olmalıdır. Çünkü ayet-i kerimede de fetezevvedu fe inne hayre zadi et takva. Kendinize azık edininiz. Nasıl insan yola çıkarken bir hazırlık yapıyorsa manevi yolculuğun da ana hazırlığı takva duygusudur. Tabii ayet-i kerimelere baktığımız zaman da hep Cenab-ı Hakk'ın takva sahiplerine, takvayı hayatında öne alan, gündemine koyan insanlara Cenab-ı Hakk'ın farklı ikramları var. Bir kere Rabbimiz takva sahipleriyle beraber olduğunu ifade ediyor. Yani onları koruyacağını, onlara yardımcı olacağını ifade ediyor. Takva sahiplerine kendi içlerinden bir takım ilimlerin verileceğini ifade ediyor. Onlara hakla batılı ayıracak bir takım özelliklerin verilebileceğini buyuruyor Cenab-ı Hak. اِنْ تَتَّقُ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانٍ. Yani gerçekten takva sahibi olursanız Allah da size eğriyi doğruyu ayıracak daha farklı bir kabiliyet verir. وَتَّقُ اللّٰهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهِ. Eğer siz takva sahibi olursanız, yani hayatınızın her anında baktığınız yere, bastığınız yere, tuttuğunuz yere dikkat ederseniz takva işte bu. O zaman Allah size kendi içinizden bir kaynakla ilimler vermeye başlar. İşte aziz dinleyenlerim, belki de bu güzel Allah dostlarının çağlar içerisinde el ele tutuştukları güzel insanlarla hep bu konulara kendilerini teksif ediyorlar. Aman akademimiz düzgün olsun, amelimiz salih olsun, gönül dünyamız tertemiz olsun. Dolayısıyla da tasavvufu bu manada insan şahsiyetini kemalata taşıyan bir eğitim mektebi, bir eğitim yolu olarak görmek, anlamak ve bu büyük mektepten, bu irfan mektebinden de bol bol beslenmek, gıdalanmak gerekiyor. Cenab-ı Hak bu güzel insanların yollarından, izlerinden gitmeyi, onlar gibi güzel insanlar olmayı bizlere nasip eylesin aziz dinleyenlerim.